Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 13. Ayrım Umut'la son konuşmalarından sonra da Gökhan, ömrüm ne kadar kaldı, ölünce yeniden gelecek miyim dünyaya diye ara ara geçirdi aklından. Ama sonra test edemeyeceği bu hipotezleri delete etmeye karar verdi. Umay da Gökhan'a benzer kaygılar içindeydi. Ölümlü olduğu fikri oldum olası onu rahatsız ederdi. Üstelik galiba ortalamadan az yaşayacaktı o da. Umay bu kaygı veren düşünceyle, bu rahatsız eden duyguyla başa çıkabilmek için bilinçli olmayan bir gayretle sokak çocuklarıyla, kimsesiz hayvanlarla ilgileniyordu belki de. Kurtardığı canlar onun ömrünü uzatacaktı. Can kurtaran uzun yaşardı. Fakat Gökhan gibi Umay için de bu durum yeterli değildi. Umay da Gökhan'a benzer bir düşünce içindeydi. Pozitif bilime aykırı diye fallara, burçlara inanmazdı. Hurafeleri sevmezdi. Çağımızın çelişkisidir şüphesiz ki. Ama o da Gökhan'ınkine benzer bir kaygıyla kahve falına inanırdı. Kahve falı diye bir şey yoktur, falcılar uydurur sürekli diye düşünürdü. Ancak birisi falına baktığı zaman o andaki falın özel bir durum olduğunu, tesadüfen de olsa gerçeği söylediğini düşünürdü. Üniversiteye girdiğinden beri nice kahve içmişti. Acaba evlenecek miyim diye. 23. Dostlar ve Avcılar. Umay sevinçten uçuyordu. Alaim-i Sema da uçuyordu. Alaim-i Sema'nın kermanı aradığını duymayan kalmamıştı vadide. Vadinin canları kermanı görünce haber verin diye seslenmeye başladılar birbirlerine. Bu iki sevgilinin birleştiğini, buluştuğunu hayal etmek gözlerine, düşlerine iyi geliyordu. Alaim-i Sema öteye, daha öteye, ağaçların, evlerin gerisine, her yere baktı bir süre. Kerman yoktu. Alaim-i Sema kendini yalnız hissetmeye başladı. Tek başınaydı. Kalbi hüzünle doldu. İki kişilik bir aşkı tek başına yaşamak ağır geliyordu. Güneşin altında, öğle sıcağında Alaim-i Sema'nın kanatları ağırlaşmaya başladı. Bir ara, ya onu bulamazsam düşüncesi ince bir sızı gibi giriverdi aklına. Uçarken kaygılanmak zordu, bir dala ilişti. Birkaç gün ömrüm kaldı bu dünyada, ya onu bulmadan ölürsem. Bütün bir hayatım boşa gidecek, diye düşünmeye başladı. Bütün vücudu titriyordu, zor tutundu dala. Zaman kısa, sevgilisi uzaktaydı. Aradığını bulamayan, ömrü aramakla geçen birisi için belki yalnızca aramak da başlı başına bir keyiftir bu alemde. Ama böyle bir keyfi duymak için vakti yoktu. Alaim-i Sema'nın üstelik birisi çıkıp bu tür duygularla avunabileceğini öğretmemişti ona. Güzelliği kanatlarının yedi rengi yetmiyordu, yalnızdı. Ne yapacağını, ne yana gitmesi gerektiğini bilemiyordu. Kaygıyla ve kararsızlıkla geçen her an, bir yandan bu dünyadaki zamanını kısaltıyor, bir yandan da sevgilisiyle arasındaki mesafeyi artırıyordu. İçine kaygı bulaşmış tüm olumsuz düşünceler hem hedeflerimizden uzaklaştırır bizi, hem dünyanın bize verdiği yolu kısaltır önümüzde. Bir ara, acaba o da beni arıyor mudur diye düşündü. Mutlaka Kerman da Alaim-i Sema'yı arıyordu. Kesin. Çünkü o da aşıktı. Ancak Kerman'ın tüm kelebekleri kurtarmak gibi çok önemli bir görevi vardı bu dünyada. Bu yüzden mümkün değil. Kendi aşkını tüm kelebeklerin aşkından, hayatından üstün tutamazdı. Büyük işlere girişenlerin sevgilileri tüm varlıklarıyla onları desteklemeliydi. Kerman'ı bulsa bile ona ayak bağı olmamalıydı. Belki Alaim-i Sema'nın da bu dünyada görevi buydu. Bu düşünce ona iyi geldi. Yalnızlığı uçtu gitti sanki. Kanatları güçlendi. Üzerinde durduğu daldan ileriye doğru baktığında tüle benzer tuhaf bir şekil gördü iki dal arasında. Havada asılı duran bu şeklin yanında çok bacaklı bir böcek vardı. Alaim-i Sema ona, "Merhaba, Kerman Bey'i gördünüz mü?" diye sordu. Böcek bir örümcekti. Evet, adını duydum ama kendisini görmedim. Herkes ondan söz ediyor vadide. Büyük bir iş mi yapacakmış ne? Dedi. Evet, o kelebeklerin lideridir. Kanatlarında işaret varmış. Bütün kelebeklerin kurtarıcısı olacak. Sen onu nereden tanıyorsun diye sordu örümcek. Alaimi sema kanatları, daha çok da yüreği hafifçe titreyerek cevap verdi. O benim sevgilimdir de o yüzden arıyorum onu diye. Örümceğin aklından hemen şu geçti. Kerman madem ki onun sevgilisiydi o halde niçin bırakıp gitmişti? Ancak artık bu konuda açıklama yapmakta ustalaşmış olan Alaimi Sema hemen duyduğuma göre o da beni arıyormuş ama buluşamıyoruz nedense diye açıkladı. Hemen ardından yalan mı söyledim diye düşünüp rahatsız oldu. Aslında Kerman'ın kendisini aradığını kimseden duymamıştı ancak aradığına emindi. O yüzden söylediği yalan sayılmazdı. Yine de huzursuz oldu. Aslında aşık olduğunuzda, hele ki bu aşk kabulde zorlansanız bile tek yanlıysa, doğru söylediğinizde de rahatsız olursunuz, yalan söylediğinizde de. Konuyu değiştirmek için, siz de uçuyor musunuz diye sordu Alaimi Sema örümceğe. Örümcek de hayır uçmayız, ağ kurup av bekleriz dedi. Örümceğin ağı muhteşemdi, düzgün, hafif ince, görülmedik, kolay görülmeyen bir geometri vardı içinde. Hafifçe sallanıyordu rüzgar estikçe. Alaimi Sema, biz kelebekler ne oturup çiçekleri bekleyebiliriz ne birbirimizi. Bizim sürekli uçmamız gerekli dedi. Uçmaya hazırlandı. Örümcek dikkatli ol, etrafta kelebek avcıları var. İnsan bizden daha usta avcıdır. Biz ağ kurup bekleriz, onlar ağları ellerinde dolaştırırlar. Onlardan birkaçını gördüm dün, az kalsın yakalıyordu beni dedi Alaimi Sema. Öyledir bu avcılar, hepsi çok tehlikeli. Bir uzun sopanın ucunda ağ taşırlar ellerinde. Üzerine atarlar. Yerin göğün ağ olur bir süre, yeryüzünden ayrılırsın. Dünya ötededir, sen ağın içinde veya yerindedir, sen öteki olursun. Kanatlarını iki iğne batırıp duvara asarlar seni. Dünya seni görür, sen dünyayı göremezsin. Örümcek, biz örümcekler yalnızca karnımızı doyurmak için kullanırız ağlarımızı. Ne mal biriktiririz ne sermaye. Tek sermayemiz ağlarımızdır. Ta ninelerimizden beri. Ağ dokumayı onlar öğretti bize. İnsan denen o kokuşkan varlık ise ağlarını ve akıllarını keyifleri için, gözlerinin zevki için, bazen de kelebekleri satıp para kazanmak için kullanırlar. Kimi gün gelir keyif olsun diye ağlarımızı bozarlar. Örümcek haklıydı, gerçekten öyledir. Kelebek koleksiyonları güzeldir, seyredene keyif verir. Gökkuşağının yedi rengi yeryüzüne inmiş gibidir. Kelebek koleksiyonlarında ölü kelebekler, bir daha asla içinde bulunamayacakları bir dünyayı kucaklamak ister gibi, kanatları açık sonsuza kadar beklerler. Bu dünyanın ölüsü dirisi ister bilinçsiz ister bilinçli bu dünyaya ait dura gelmiştir. Ölü veya diri herkes her şeyi aslında yaşamak ister. Belki mezarlıktaki ölüler bile yeryüzünde ne olup bittiğini anlamak için sanki ölmemiş gibi başlarını mezar taşlarıyla kaldırırlar yerin altından sürekli. Mezar taşları ölülerin yattıkları yerden yeryüzüne kaldırdıkları başlardır sanki. Kiminin üstü sarıklı, kiminin üstü kavuklu, kimininki resimli, kiminin boynu haçlı, başını kaldırmış insanlar gibidir mezar taşları. Alaimi Sema insan mezarlığı görmemişti. Kelebek mezarlığı da. Eğer bir gün yakalanırsa ki hiç olmasındı, içine konulacağı koleksiyonu da görmeyecekti. Ama yine de bir şeyler hissetti. Derinden derine ürperdi. Ölüm herkes içindi. Ölümlü olma fikri acı verici. Ama amacına, sevdiğine ulaşmadan ölmek ise daha da acı vericiydi. Alaimi Sema hem sevdiğine, liderine kavuşmalıydı, hem de ona yardım edip tüm kelebekleri kurtarmalıydı. Aşk ve hizmet onun için bir aradaydı. Alaimi Sema örümceğe veda edip ayrıldı. İçinde derin bir acı ve kaygıyla sarılmış büyük bir telaş vardı. İki gün önce Alaimi Sema'yı kovalayan siyah şapkalı kelebek avcısı oğlan uzaktan onu gördü. Bugün şapka takmamıştı. İşte Alaimi Sema oradaydı. Nefesini tuta tuta yok adımlarla ağır ağır yürümeye başladı. Bu güzel kelebek onundu, onun olmalıydı. Kelebekler kendileri için değil, kelebek avcıları için, koleksiyoncular için yaşamalıydı. Bir kelebek bir koleksiyonun içinde yüzlerce kelebekle birlikte iki kanadına iki iğne veya karnına bir yapıştırıcı sonsuza kadar yaşamalıydı. Oğlan hedefine yeteri kadar yaklaştığına inandığında ağını kaldırıp koşmaya başladı. Alaimi Sema onu son anda fark etti, fırlayıp uzaklaştı. Tüm varlığı ağzına gelmişti, yüreği kanatlarına değmişti. Oğlan durdu, Allah kahretsin diye bağırdı. Yine olmamıştı. Ama eninde sonunda bu kelebeği yakalayacaktı. Bu kelebek onundu. Ona ait bir şeyin dağlarda, ormanlarda tek başına dolaşmasına izin veremezdi. Oğlanın adı Yağız'dı. Koleksiyonundaki bütün kelebeklere güzel adlar verirdi. Güzelliğe güzel adlar gerekliydi. Bu kelebeği yakaladığında ona gün ışığı demeye karar verdi. Yağız neşeli, yaşamı seven 14 yaşında bir çocuktu. Çalışkandı, doğaya aşıktı. Büyüdüğünde belki kelebeklerle, belki kuşlarla ama mutlaka doğayla ilgili bir mesleği olacaktı. Daha şimdiden kelebekleri tanıyordu. Yağız kelebekleri tanıyordu ama Alaimi Sema'yı tanımıyordu. Onun bir aşkı ve amacı olduğunu bilmiyordu. Bilse nasıl davranırdı? Bir kelebeğin aşkını kendisinin doğaya ilişkin aşkından üstün tutar mıydı? Büyüdüğünde milli parklarda tüfekle kuş mu avlardı yoksa kuş gözlemcisi mi olurdu? 10.000 yıllık ormanda yüz binlerce ağaç kesip ortasına üniversite mi kurardı? Yoksa çöle üniversite kurup çevresine orman mı kurardı? Bunu kendisi dahil kimse bilmiyordu. Bildiği bir tek şey vardı, bu kelebeği eninde sonunda yakalayacaktı. Bu türün ömrü kısa olur, ölmeden ele geçirebilsem diye düşündü. Oysa canlıların ömürlerinin süresi değil, canlarının kalitesi önemlidir. Yağız bu gerçeği bir ihtimal büyüdüğünde öğrenecekti. Alaimi Sema ormana yöneldi, kaygıyla uçmaya devam etti. Ağaçların arasında, çiçeklerin üzerinde uçtu. Aşağıda kimi yalnızca baharda açan, kimi aylarca yüzlerce çiçek vardı. Kişniş, ıtır, ortası kırmızımsı taç yaprakları, yeşil sarı sığır kuyruğu, kırmızı sarı çizgili sinameki, yarı yeşil yapraklı sütlü ot, hüzünlü çanlar misali kırım emzik otu, kırmızı beyaz tüylü süslü emzik otu, mor renkli kırmızı kantaron, mor yumrulu Kafkas sümbülü. Birkaç tanesinin üzerine kondu. Ötede kıl keçileri otluyorlardı. 24. Ziyaret. Bir sonraki gün kuşluk vakti balkonda, kuşluk eskiden beri sabah ile öğle arasında kuşların su içtiği, insanların yemek yediği bir sofra molasıdır Anadolu'da. Umay annesine, "Anne, beni Gökhanlara götürür müsün?" diye sordu. Gülşen Hanım, harman zamanı ufukta toplanmaya başlayan kara bulutların, az sonra yoğun bir yağmura yol açacağını bilen Anadolu insanının tevekkülüyle, dudaklarını hafifçe büzerek, "Tabii, neden olmasın?" dedi. Annesi evet demişti ama Umay yine de açıklama ihtiyacı duydu. "Anneciğim, hiç kafa dengi arkadaşım yok burada." Kafa dengi bir arkadaş, evet. Gülşen Hanım'a göre pazarda gördüğü bu delikanlının vücudunun diğer bölümleri değil, yalnızca kafasının büyüklüğü kızının kafasına denkti. Denklikleri bundan ibaretti. İşte bu kadar. Gökhan da annesine söyledi buluşmayı, iki genç birlikte ayarladılar. Önce evlerin arasında kalan bir kafede buluşacaklardı. Ancak Gökhan'ın annesi Fatma Hanım son anda kararını değiştirip bize buyursunlar dedi. Şimdilik belli belirsiz şekillenmeye başlayan bir erkek bir de kız tarafı vardı. Normalde erkek tarafı kız tarafını daha ilk günden kendi evine çağırmazdı. Ama bu farklı bir durumdu. Şöyle. Fatma Hanım'ın gözünde oğlunun bu sakat kızla evlenme ihtimali sıfırdı. Oğlu üniversite mezunuydu, akıllıydı, eşraftandı. Normal bir kızla evlenmeliydi, evlenecekti. Sonra diyelim ki evlendiler, bunun kınası, düğünü vardı. En azından en başında bir düzen düzülecekti. Düzen düzmek, evlilik öncesinde kız ve erkek tarafının gelin için giysi alışverişine çıkması demektir. Erkek tarafının üstlendiği bu alışveriş öncelikle geline hayat boyu giyemeyeceği, muhtemelen yakında modası geçecek olan, onlarca kazağın, hırkanın, tayyörün, döpiyesin, tüniğin, gömleğin, paltonun, ayakkabının, çantanın, Hatta iç çamaşırının, çorabın alındığı, bu arada gelinin ailesindeki kadınların, annesinin, kız kardeşlerinin, ablalarının, hatta teyzelerinin, halalarının, yengelerinin, hatta ötesi bazı can ciğer komşu hanımlarında ihmal edilmeyip birer küçük giysiyle gönüllerinin alındığı, erkek tarafına pahalıya mal olan, kız tarafını kısmen gururlandıran, kısmen de hepsi bu mu yani dedirten, sonuçta kimsenin tam memnun olmadığı bir geleneksel seremoniydi. Çeyiz düzenden ayrıdır. Çeyiz göz nuruna, düzen düzmek ise paranın nuruna dayanır. Bütün bunlar tekerlekli sandalyeli bir gelinle nasıl gerçekleşirdi? Niçin gerçekleşsindi? Fatma Hanım'a göre yakın bir kız arkadaşı olmayan oğlu, bir mevsimlik olmak üzere bu kızla arkadaşlık edebilirdi. Öyle kafelerde buluşup aleme reklam olmanın alemi yoktu. Bu yüzden Umayları evine çağırmakta büyük bir sakınca görmedi. Olsa olsa evlerine girip çıkarken birkaç komşu görürdü, onlara da durumu sonra açıklardı Fatma Hanım. Gökhan annesinin olayı bu şekilde gördüğünden habersizdi. Umayları kafe yerine evlerine çağırmasını bir iltifat, bir yakınlık belirtisi zannetti, sevindi. Misafirlik güzel geçti. Umay'la annesini bahçe kapısının dışında Aysel abla karşıladı. Aysel'in üzerinde şık ama sade bir kıyafet, gözlerinde gençleri yakından tanıyan öğretmenlerin derinliği vardı. Aysel önce Gülşen Hanım'ı sonra Umay'ı öptü. Evin kapısında Fatma Hanım bekliyordu, o da misafirleri öperek karşıladı. Aslında Fatma Hanım insanları öpmekten, onlara fazlaca dokunmaktan hoşlanmazdı. Kızı misafirleri sessiz bir coşkuyla öpünce o da öpmek zorunda kalmıştı. Gökhanların bahçeleri, evleri güzeldi. Sardunyalar, hanım elleri bahçe duvarlarından sokağa taşıyordu. Bahçede bir ıhlamur ağacı, bir küçük ladin, begonyalar, kasım patları, iğde, hatmi, gül vardı. Bahçe girişinde eski saray bahçelerindeki pirinç muslukla kurnalı oymalı mermerden bir çeşme vardı. Fıskiyeli küçük havuzun yanındaki demir bahçe masasının üzerine duaya, dualığa ilave dantelli bir örtü serilmişti. Önce bir süre salonda oturdular, sonra Aysel, "Hadi canım, siz kardeşle yan odada oynayın," diyen bir anne tavrıyla, "Verandaya çıkmak ister misiniz çocuklar?" dedi. Bu davet onların baş başa konuşmalarına zemin hazırlamak içindi. Çıktılar. Asıl ziyaret şimdi başlamıştı. Verandaya çıkarken Gökhan kendi sandalyesini sürdü. Sandalyesi elektronikti. Umay'ın klasik sandalyesini ise Aysel abla itiyordu. Umay'ın sandalyesini uzun yıllardır ilk kez annesiyle babası dışında birisi sürüyordu. Umay arkasında alışık olmadığı, tanımlanması zor bir sıcaklık hissetti. Bu sıcaklığın ilerleyen günlerde ona neler getireceğini o an bilemezdi. Umay'ın sandalyesini iterken Aysel de onun sıcaklığını hissetti. Umay ufacıktı. Sandalyesinde büzülmüştü. Kuş kadardı. Kalbi bir serçe telaşıyla atıyordu. Aysel mitolojide Umay'ın ne anlama geldiğini bilirdi. Umay insanların ve hayvanların koruyucusu olan efsanevi bir kuştu. Tanrıçaydı eski kültürde. Bulutlar üstünde yaşardı. Aysel bir zamanların bu güçlü mitolojik kuşunun bugün küçüldüğünü, ufacık olduğunu, dertop olup önünde oturduğunu düşündü bir an. Göklerden gelen Umay kollarındaydı şimdi. Onu sevgiyle itti. Bir ara Aysel mutfağa gidip misafirlere çay demledi. Çaydanlığın içini hafifçe süngüt tutmuştu. Aysel süngütü uzun vadide öğrenmişti. Yöre halkı kirece süngüt diyordu. Birazı çaya lezzet verirdi, fazlası ise eskimiş kötü anılar gibi hayatı, çayı acıtırdı. Sonra kurabiye börek koydu. Eve döndüklerinde Umay mutluydu. Artık yakın bir arkadaşı, arkadaştan öte bir can dostu ve galiba bir sevgilisi vardı. Umay uçuyordu. Umaylar gidince Gökhan odasına kapandı. Önünde yeni bir yaşam başlıyordu. Artık galaksiler, nebulalar, ceviz kabuğundaki evrenler Gökhan'ı ilgilendirmiyordu. Teleskopu ani bir değişim geçirmişti sanki. Artık uzaklardaki yıldızları göstermiyordu. Az ötedeki Umay'ı gösteriyordu. Onu inceliyor, inceliyor, büyütüyordu. 13. ayrımın sonu sayfa 122, devamı 14. ayrımda.